السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Değerli dinleyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı sıra Kur'an surelerini öğrenmeye devam ediyoruz inşallah. Ona gelen ayetler ölü bir toprağa inen yağmur taneleri gibi Mekke toplumunu da canlandırmaya, onları diriltici birer müşte olarak yüreklerine, zihinlerine, odalarına, sofalarına ve tüm alanlarına inmeye devam ediyor. Bundan önceki ifadelerde, bundan önceki surelerde Allah cehennemi, kıyameti tanıttı ve dönüşün, Allah için olan bir dönüşün kişiyi cennete götüreceğini de belirtti, beyan etti. Cehennem öyle büyük, öyle korkunç, hepsini almaya yeter derecede duruyor, bekliyor. Hatta bütün kafirler girdikten sonra her mütekebbir büyüklenen soruyor Rabbimiz ona, doldun mu diye, o daha var mı diyor. İşte böyle bir cehennem beklemekte kafirleri, Allah'ın istediği hayatın dışında bir hayat yaşamaya çalışanları, Allah'ın programını hiçe sayanları. Öte yandan her bir vesileyle dönüşünü Allah'a yapan, sürekli Allah'a yönelik bir hayatı yaşamak için plan proje çizen, kitapla beraberliğini sürekli hale getiren bir kimse, o ise cennete talip, cennet ona yaklaşmış, o cennete yakın yaşamış zaten. Ve sonuç elbette Allah'ın memnun olduğu, onun da Allah'tan memnun olduğu bir son. Dinleyenlerim, yeryüzü insana Adem Aleyhisselam'dan bu yana zaten bir imkan ve imtihan salonu olarak yayılmış ve insan bu salondan, bu ortamdan, bu imtihan alanından sorumlu olarak bu beldede yaşamanın gerektirdiği ve getirdiği bir takım yükümlülükleri yerine getirme çabası içerisinde olmak durumunda. Yani insan zamana karşı sorumlu olduğu gibi mekana karşı da sorumlu. Allah'ın ayetlerinden üç çok önemli. Birisi zaman ayeti, birisi mekan ayeti, bir diğeri de insan ayeti. İnsan zaman ve mekan içerisinde yerle gök arasında bir hayat yaşıyor. Ve burada Allah'a kul olmaktan başka da yolu yok. İşte daha evvelden Tin suresinde ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inen diğer surelerde, mesela Kureyş'te olduğu gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toplumuyla sorumluluğu öğretilmiş, anlatılmış ve bir de burada, bu şehirde, bu şehirlerde, bu toprak üstünde Allah'a kulluktan kaçınanlara Allahu Teala sorumluluklarını ve imtihanın var olduğunu ve burada ölüp yeniden dirileceklerini ve dolayısıyla şehrin hesabının sorulacağını tekrar ve tekrar hatırlatıyordu. Bugün de sizlerle birlikte Beled suresini konuşacağız. Bu surenin indiği ortamı ve bu surenin inmesiyle birlikte Mekke'lere hatırlatılan gerçekleri ve bu surenin oluşturduğu insan şahsiyeti üzerine durmaya çalışacağız. Allahu Teala bir yemin ile başlıyor sureye. Kur'an-ı Kerim'deki yeminlere alıştık artık. Rabbimizin kitabının birçok suresi yeminle başlıyor. Bazıları incire zeytine, bazıları zamana, ikindiye, sabaha ve bazıları yere, ortamlara yemin ediyor. İşte kıyamete yeminle başlayan sure var. Aynı buna benzer. La uksimu bi yevmil kıyame diye. Bu suremiz de la uksimu bihazel beled diye başlıyor. Şu şehre and olsun. Yo, yanlış yaşıyorsunuz dercesine. Yaptıklarınız yanlış. Bu toprağın üzerinde, bu evlerin, bu sokakların, bu caddelerin arasında, bu imkanların, bu ortamların, bu kuyuların, bu suların, bu akan hayatın içerisinde siz, evet şu şehirde, şu beldenizde, şu imkan dolu ortamda, şu beledil emin ya da emin belde Mekke'de yanlış yaşıyorsunuz. Ya bu ayetler direkt olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun toplumuna ifadeler sunuyor ve ama onunla birlikte bizlere de soruyor ve söylüyor. Allahu Teala özelde özde Mekke'ye yemin ediyor ama genelde tüm şehirlere ve o Mekke'ye bağlı, şehirlerin anası olan Mekke'ye bağlı tüm şehir ve kasabalara, yani insanların yaşadığı, insanların bir arada oldukları, insanların ya Allah'a ya da başkalarına taptığı ortamlar olan bu şehirlere, bu beldelere Allahu Teala yemin ediyor. Herkes kendi beldesinde bu yemini algılarsa sorumluluğunu daha iyi kavrayacak diye düşünüyoruz. La uksimu bihazel beled. Yo, yemin olsun şu şehre, şu beldeye. Ve ente hillun bihazel beled. Ve sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sen dinleyici, okuyucu, Kur'an'la muhatap olan adam. Sen bu şehirde yaşıyorsun. Bu şehrin hayatını, bu şehrin sokaklarını, bu şehrin bütün imkan ve ihtiyaçlarını sen yaşıyor, soluyor, hissediyor ve buralısın, buradasın işte ya. Ondan dolayı devam ediyor ayet. Ve validi ve ma velet, babaya ve çocuğuna yemin olsun. Bu şehirdeki nesillere yemin olsun. Evvelkilere ve sonrakilere yemin olsun. Ki diye ayetler söyleyecek. Lekad halaknel insane fi kebed. İnsan zorluk içerisinde yaratılmıştır. İnsanın hayatında zorluklar vardır. Anne karnından başlayan serüveni kabre kadar devam eder ve tümünde zorluklar, sıkıntılar ve açmazlar, yorulmalar, yorgunluklar, sıcaklar ve soğuklar vardır, daralmalar vardır, bolalmalar vardır. Ama neticesinde hep bir sıkıntıdır. Hayat böyledir. Allahu Teala böyle söyledi. Tekrar düşünelim isterseniz. Bu olayı Mekke için düşünelim. Bu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için düşünelim. Bu şehir Mekke'dir ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen bu şehirde, bu Mekke'de yaşıyorsun ya da bu şehirde senin kanını helal gördüler. Evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kanını dökmeyi helal gördüler. Yani Habil'i öldüren Kabil'in kafasında gelişen ve şeytanın onun içinde oluşturduğu, biçimlendirdiği öldürme fikri Mekkelilerin de zihninde belirdi. Ya da Salih'i aleyhisselamın kavmi olan Semud'un deveyi öldürme fikri nasıl işlerinde pekişip de en şakileri ileri atılıp deveyi kesmişti ya, işte buna benzer bir fikir de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek biçiminde Mekkelilerin ağzında, Mekkelilerin gönlünde konuşulmaya başlandı. Belki de Hz. Ömer'in Müslüman olduğu demlerden bahsediyoruz. Artık birileri çıksa da şöyle onu öldürüverseler, şu adamdan kurtulsak diye dillendirmeye, rahatsızlıklarını bu şekilde Rabbim Allah'tır dedi diye bir adamı öldürme noktasına kadar getirdiler. İşte böylesi bir dönemde Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme belki bu iki anlama gelen kelimeyle sesleniyor. Sen ki o şehirde yaşıyorsun ya da sen ki bu şehir senin kanını dökmeyi bile düşünebiliyor. Senin kanın burada helal oldu. Burası Mescid-i Haram'ın olduğu, yani her şeyin, sineğin, ineğin, tüm varlıkların öldürülmesinin haram olduğu bu şehirde senin kanını dökmek haram, helal kabul edildi. Öyle mi? O zaman babaya ve çocuğa da yemin olsun. Ta ki baba İbrahim'e ve oğul İsmail'e, oğul İshak'a ve oğul Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yemin olsun. Ya da ta baba Adem'e ve oğul tüm insanlığa yemin olsun. Ya da Mekke şartlarını düşündüğümüzde Abdülmuttalib'e, Abdullah'a ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yemin olsun. Ve Mekke'deki tüm soylara, gelip geçen tüm halklara, zürriyetlere yemin olsun. Bu şehrin evveline ve sonrasına yemin olsun ki insan zorluklar içerisinde yaratılmıştır. İnsan hayatında bir takım sıkıntılar, dertler vardır. Çözümler, çözümsüzlükler söz konusudur. اَيَحْسَبُ اَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدْ. Ama tutar insan, kendi zorlu bir şekilde yaratılmış, zor bir hayata kucak açmış, ağlayarak, sızlayarak, gerçekten kendi ihtiyaçlarını bile görmekten uzak bir şekilde doğan insan, tutar da havaya girer, kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini zanneder. Kafirin kibrini anlatıyor Allah-u Teala. İnsan zorlu bir şekilde yaratılmış, anne karnında ağlayarak yaratılmış, kendi ihtiyaçlarını, en asli ihtiyaçlarını bile, yeme içme ve çıkarma ihtiyaçlarını bile kendisi göremez bir halde yaratıldığı halde, ilk çıkışı, ilk dünyaya gelişi böyle olduğu halde, o insan tutar da kendini büyük görür, kendini bir havaya sokar, her şeye gücünü yettiğini zanneder, ölçüp biçebileceğini, hayatta metotlar koyabileceğini, birilerini yönlendirip yönetebileceğini, kendi zevkleri ve renkleri uğrunda tanrılık bulabileceğini düşünür. Böyle zanneder insan. ve der ki, يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالَ الْلُبَدَى Ben çok para harcadım. Ben çok iş yaptım. Ben çok harcamada bulundum. Bu hale gelmemde benim çok büyük efor sarf etmem gerekti. Neler neleri harcadım ben. Harcamak, vakit harcamak. Harcamak, enerjiyi, zevki harcamak. Harcamak, bir yerlere ulaşabilmek için birçok şeyi feda etmek manasında belki. Biz buraya gelinceye dek neler feda ettik der bazıları. Yani bulundukları küfür noktalarını, tekrarlıyorum, buldukları ve bulundukları küfür noktalarını ele geçirebilmek, elde edebilmek için gerçekten onlar da çok büyük fedakarlıklarda bulunmuşlardır kendilerine göre. Bir takım makam ve mevkileri elde etmek için neleri harcamışlardır, neleri göze almışlardır. Bunları söylüyorlar, neler harcadık. Ya da İslam'ın önüne geçebilmek, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların tebliğini kesebilmek, yok edebilmek, durdurabilmek, bloke edebilmek için neler harcadım. Ne mallar, ne paralar döktüm, ne diller döktüm sağa sola, ne yüzler döktüm, ne torpiller soktum araya, sırf onların işi bitsin diye belki de bunu anlatıyordu. Öyle bir dönem ki kafirlerin İslam'ı engelleme noktasında birbirleriyle yarıştıkları ve bundan dolayı İslam'ı en çok engelleyenin en popüler ve en havalı olduğu bir dünyaydı o günün Mekke'si belki de. Ve eyahsebu ellem yarahu ahad. O zannediyor ki kimse onu görmüyor. Onu kimse izlemiyor. Kimsenin kendisini takip etmediğini düşünüyor. Oysa o Allah onu görüyor. Allah onu izliyor. Allah onu ne yaptığını bilmekte. Burada da bize bir şahsiyet sunuluyor sevgili dinleyenler. Bir şahsiyet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu, İbrahim'in, İsmail'in geldiği ve Kabe'yi bina ettiği bu şehir, Mekke şehri yıllardır, yüzyıllardır tevhidin kalesi, tevhidin ifadesi durumunda olan bu şehir, şimdi şirkin, Allah'a isyanın, Allah'a ortak koşmanın bir beldesi, bir şehri haline gelmiş. Olur mu? İşte böyle, bu şekilde kafirlerin isyanı, bir bakıma azgınlığı ile dolu bir şehir, burayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeniden eski kimliğine, mümince kimliğine, Adem'den, İbrahim'den gelen kimliğine döndürmek için Kur'an'ın ayetlerini insanlara sunuyor ya, onu engellemek için kafirlerin uğraşı var. İşte böyle bir şahsiyet çok şey harcadığını, bir takım fedakarlıklarda bulunduğunu söylüyor. Oysa Allahu Teala şimdi ona hatırlatmada bulunuyor. Diyor ki: "Elem nec'al lehu aynayn ve lisanen ve şefeteyn ve hedeynahu necdeyn." Nasıl olur? Nasıl olur da kendisinin bu şekilde havaya girmesine izin verir? Nasıl olur da aslında tek başına doğduğu halde bu dünyaya ağlayarak geldiği halde ve basit ve zavallı olduğu halde kendisini kimsenin izlemediğini, görmediğini düşünür? Kimse onun üstünde sanki güç değilmiş gibi düşünür. Oysa biz ona iki göz vermedik mi? Dudaklar ve dil vermedik mi? Ve ona iki yol göstermedik mi? Allah-u Teala akarken ona verilen temel bir nimetten bahsediyor. Düşünce, anlama ve kavrama yeteneğinden bahsediyor. Tekrarlayalım. Elem nec'al lehu aynayn. Ona iki göz vermedik mi? Kafa gözü manasında iki göz ya da birisi şu ışık ile gördüğümüz görme gözümüz, bir de zihinsel manada düşünce gözümüz olarak ona iki görüş vermedik mi? İki şekilde görme ifadesi değil mi bunlar? Ya da manevi ve maddi olarak görmeyi ona öğretmedik mi? Ona iki göz vermedik mi? Ve lisanen, lisan verdik, dil verdik ve şefeten, iki de dudak. Dil ve dudaklar, kelimeler, harfler, sesler buradan çıkıyor. Zihninde düşünülenler, görülüp gözlenen ve sonra kelimelere dökülen ifadeler bu ağızdan dışarıya çıkmıyor mu? Ona konuşma, konuşup düşünme, düşündüğünü anlama özelliği vermedik mi biz? Yani akıl vermedik mi neticede? Ve iyiye, kötüye, iki tepeden istediği yere, hangisini isterse, ve elhemeha, hucuraha ve takvaha, ya takvaya ya da günaha, nereye isterse oraya gidebilecek kapasiteyi ona vermedik mi? Hayvanlarda ne iyiye gitme ne de kötüye gitme özelliği var. Onlar öğretilmiş varlıklar. Ama insan Allah tarafından serbest bırakılmış, ona akıl verilmiş, irade verilmiş, iki tarafın da yolu belletilmiş, istediğin tarafa gidebilirsin denmiş, iki yol da ona kolaylaştırılmış. Hangi yolu istersen, istersen zor olan yolu yani kötülük ve küfür yolunu tercih et, istersen kolay olan yolu yani cennet yolunu tercih et diye ona yol vermedik mi? İyi ve kötüyü seçme ve bunu akletme gücü vermedik mi ona? Evet, bu soruların cevabı havada asılı kalmadı. Herkes başını salladı. Doğru dedi. Anladık, bildik, kavradık. Bu böyle. Allah bize bunları verdi. Bunu biliyor, herkes biliyor. Ama o niye Allah yoluna girmedi? Neden Rabbinin istediği çizgide bir hayat yaşamadı? Çünkü felakta hamel akabe, o akabeye çıkmaya güç yetiremedi. Yani zorluk tepesine çıkmaya güç yetiremedi. Nedir o tepe? Nedir bir yokuş, bir doruk var, tırmanması gereken bir yer var. Nedir o tepe? وَمَا اَدْرَاكَ مَلْ akabe. Akabe nedir bilir misin? Sana onu ne idrak ettirir? Nedir akabe? Allah-u Teala akabenin şartlarını anlatıyor. Yani bir yokuş var. Bu yokuşu tırmanmaya gücü yetmedi. Çünkü bu doruk, bu şahika, bu hedefteki yükseklik, cennete giden yolun yüksekliğidir. Zorludur, zorluk vardır burada. Ama gayret, efor ister, çaba ister, azim ister. Bunun sonucunda cennet vardır. İşte dolayısıyla buna çıkmaya güç yetiremedi, bunu istemedi, bunu arzulamadı, bu noktada kendine bir gayret de vermedi. Nedir o tepenin şartları? Bu tepeye nasıl çıkılır? Neyle çıkılır? Hangi basamaklardan geçilir? İşte Allah-u Teala şimdi de bunu söylüyor. Öyleyse bir de burada şahsiyet buluyoruz. Yani İslam yolcusu, cennetin yolcusu şu basamaklardan geçen yolcudur. Şu şahsiyet özelliklerini gösteren kimse cennete varabilecektir. Birincisi, ama sağdan sola mı, yukarıdan aşağı mı birincisi bilemem. Ama bir Müslümanın özellikleri sayılıyor şimdi ard ardaya. Bir Müslümanın salih amelleri ortaya konuyor. İşte bunlardan birincisi, fakku rakabe. Nedir o akabeye çıkmanın birinci şartı? Fakku rakabe, boyun bağını çözmek, kölelikten insanları azat etmek. Hazreti Ebu Bekir, bu ayetlerden önce belki de bütün servet ve samanını, elde ettiği tüm gelirini, bir takım Müslüman olan köleleri kurtarmak için harcamış. O kölelerin azat olması, özgürlüğüne kavuşması için parasını vermiş, onların kurtulmasına sebep olmuş. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Bilal, Efendimiz Bilal. İşte Mekke'deki şahsiyetlerin en önemlilerinden Sıddık olan Ebu Bekir Efendimizin yaptığı bu eylem bize ufuk açıyor. Çevresindeki gariban, zavallı, perişan, zulüm altında inleyen bir takım köleleri, bugün için köle olmayabilir ama bu şartlar yine var galiba, bu tür kölelerden bir tanesini kurtarmış, sonra bir diğerini, sonra bir diğerini, sonra bir diğerini. Köle azat etmiş. İşte o zorlu tepeye çıkmanın şartlarından bir tanesi. Yani eğer Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ise bir adam, yapması gereken birinci şey kendisini özgürleştirmek. Yani alışkanlıklardan, kötülüklerden, günahlardan ve bir umum kölelik, köleleştiren şeylerden kendini uzaklaştıracak, sıyrılacak, vazgeçecek. Fedakarlıkla, büyük bir fedakarlıkla vazgeçecek. Önce kendisi, sonra etrafında bu durumda olan Müslümanlar varsa, baskı ve zorlama altında, zorbalık altına inleyen Müslümanlar varsa, onları kurtarmak derdinde olacak. Boyun bağlarını çözecek, kölelikten onları azat etmeye çalışacak. Birinci şart bu. Sonra, ev it'amun fi yevmin zi mesgabe ve doyurur o. Doyurmak, miskin doyurmaktır ikinci şart. Ya da yetim doyurmaktır. Hangi gün? Onlar gelecek şimdi. Zorluk gününde, kıtlık gününde, herkesin ihtiyacı olduğu gün. Benim herkesten daha fazla ihtiyacım olduğu gün başkasına verdiğim şey elbette çok kıymetli, çok daha tutarlı ve Allah katında çok daha bereketli olan şey. Kıtlık gününde, zorluk gününde, herkesin ihtiyacın olduğu bir günde doyurmak. Doyması gereken yer, kafa diyoruz, kalp diyoruz, mide diyoruz. Bunlar doyacak. Yetimen zâ mekrabeh, yakın olan bir yetim, ev miskinen zâ metrabeh, ya da üstü başı tozlanmış bir miskin, fakir fukara, zavallı, gariban, onurlu bir fakir, derdi olan bir adam, işte o doyurulacak, bir insan doyurulacak. İkinci şart bu. Bir Müslümanın mutlaka yapması gereken şartlardan ikisini Allah-u Teala öncelikle söyledi. Birisi, insanların sıkıntılarını gidermek için çaba sarf edeceğiz. Onların özgürleşmesi için çaba sarf edeceğiz. Köleleşmiş olan insanların özgürleşmesinde gayretimiz olacak. Sonra eğer bu biz isek, bizim çocuğumuz, çoluğumuz isek, evet onları kurtarma çabası içine düşeceğiz. Sonra doyuracağız yetimi ve miskini zorluk gününde. Benim ihtiyacım olsa bile kriz ortamında, sıkıntı dönemlerinde, herkesin daha fazla ihtiyacı olduğu dönemlerde doyuracak insanları ve özellikle vurguluyoruz. Sadece mideler doymayacak, yürekleri, kalpleri ve kafaları da doyacak elbette. Ve bunu yapabilenler, bu doruğa tırmanabilenlerin en önemli özelliğini Allah-u Teala sonra sıralıyor. Sümme kâne minellezîne âmenû. Sonra bir de onlar zaten imanlıdırlar. Onların imanları vardır. İmanlarını habire tazelerler, yenilerler, yinelerler, sürekli kitapla birlikte imanları çoğalır, bir imanları vardır. Ve tevâsav bis sabr. Sabrı tavsiye ederler. Ve tevâsav bil merhame. Ve merhameti tavsiye ederler. Bu müminler, böylesi fedakarlığı, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer almakla birlikte, böylesi bir fedakarlığı, bir bakıma göğüslenen, bir bakıma üzerine alan, bir şehrin sorumluluğunu, bir şehirde Müslüman olmanın sorumluluğunu üstlenen müminler, imanlarını habire dik tutarlar, dinç tutarlar. Bunu yapabilmek için de birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Sabırlaşırlar, sabredelim derler. Hep onu hatırlatırlar. Sabır, direnmektir. Sabır, devam etmektir, dik durmaktır, bırakmamaktır. Belaya sabretmektir, zenginliğe sabretmektir, nimete sabretmektir gibi gibi çoğaltabiliriz. Ama devamlılık olarak söylediğimizde yeterli olarak anlaşılabilir. İşte onlar sabrı birbirine tavsiye ederler. Ve bir de merhameti tavsiye ederler. Çünkü düşmanların düşmanlığı karşısında, zalimin zulmü karşısında en zor olan şey merhamettir. Sana kötülük yapana karşı merhametli olabilmek, işte bu zorun zorudur. Müminler önce birbirlerine merhametlidirler. Kafirlere karşı onurlu ve şereflidirler, şiddetlidirler. Ama müminler birbirlerine karşı çok merhametli oldukları gibi tebliğ noktasında, kafirlere imanı hatırlatma noktasında da oldukça merhametli davranırlar. Düzgün söz kullanırlar. Rahman'ın sözünü rahmetli bir şekilde insanlara aktarırlar. Kafir bilir ki bu kitap rahmet kitabıdır. Bu kitaba yanaştığında, yaklaştığında, girdiğinde, içine kapısını aralayıp da oraya oturduğunda merhamet bulacak, rahatlayacaktır. Ama eğer girmezse de şiddetli bir azabın kendisini beklediğini bilmelidir. Yani hakikati aktarışta hiçbir yalan dolan yok, fakat merhametli bir aktarış mutlaka olmalıdır. İşte müminler böylesi vasıflarla doruğa tırmanırlar, cennet yokuşunu tırmanırlar. Ulaike ashabul meymene, işte bunlardır meymenetli, sağcı, kitaplarını sağlarından alan, gerçekten Allah-u Teala'nın seçkin ve sevdiği kimselerdir. Vellezine keferu, ama öte yandan kafirler, öte yandan kitabı örtenler, öte yandan bu örtme işini devamlı yapmaya çabalayanlar ve buna devam edenler, Allah'ın ayetleriyle ilgiyi kesenler var ya, hum ashabul meşeme, onlar da uğursuz bir gruptur, cehennemin uğursuzluğuna düşeceklerdir. Aleyhim narun musade, işte kapıları kilitlenmiş bir cehenneme atılacaklar, ateş onların üzerine kilitlenecek ve çıkamayacaklardır. Bu şehir ya cennete açılır ya cehenneme. Bu şehrin caddeleri nereye varır? Hani bir yabancı adam şehrimize girse herhangi bir yoldan, sağdan soldan, kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan bir taraftan girse ve sorsa bu şehir ne tarafa gider? Bu yol nereye açılır? Biz ne tarafa ulaşırız buradan? Sanki ona şöyle söylesek. Bu şehir öyle bir şehir ki tüm yolları cennete varır. Tüm sokaklarından cennet kokuları gelir. Caddeye bakan tüm evler, tüm dükkanlar, büroların hepsi cennet doludur, cennet bahçesi gibidir diyebilsek keşke. Bu, çünkü burada hep Kur'an vardır, Kur'an konuşulur, peygamber söylenir, peygamber yaşanır. Onun hayatıdır önemli olan, o bakımdan bu şehir merhamet şehridir, bu şehir sabır şehridir, bu şehir iman şehridir. Bu şehir, bu belde, evet, miskinlerin korunduğu, doyurulduğu, yetimlerin barındırıldığı, sevildiği, okşandığı, İlgi gösterildiği, kalplerin ve beyinlerinin imkanlarla, sözlerle, duygularla doldurulduğu, bundan dolayı açlık çekilmeyen, doymuş bir şehir ve bütün insanların özgür olarak yaşadıkları özgürlük şehridir. Çünkü burada Kabe vardır. Kabe'nin sanki burada maketi vardır. Kabe gibi bir yapıdır burasının her tarafı. Atik şehir, yani özgürlük şehridir aynı zamanda. Çünkü özgürlük evi vardır burada. İşte bir şehrin tarifidir bu sanki. Bu bir şehir ancak insanlarıyla şehir olabilir. Bir belde ancak insanlarıyla düzgün bir belde olabilir ve orada yaşanır zaten. Ama ya şehrimizin kapıları cehenneme açılıyorsa, bu şehrin sokaklarından sadece azaba doğru koşturuluyor ve o kilitli bahçelere doğru giriliyorsa, işte o zaman yandık. İşte o zaman işimiz güç. İşte o zaman ne yapacağız? Bu şehri değiştirmek, bu şehri dönüştürmek ve burayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi arındırmak ve temizlemek için gayret gerekiyor, çaba gerekiyor, mücadele gerekiyor, uğraşmak gerekiyor. Çünkü yol cennete gitmelidir. Vessemâ'i vettârık. Gökyüzüne hamdolsun ve Tarık yıldızına da. Yemin olsun Tarık'a. Tarık, evet onu da öğrenelim isterseniz. Nedir Tarık? Veled suresinden sonra, yeri anlatan bir sureden sonra, beldemizi tarif eden bir sureden sonra, şimdi Allah-u Teala da gökten haber veriyor bize. Gökteki yollardan, göğün yıldızlarından ve gökteki haberlerden haberdar ediyor bizi. Şimdi de gökyüzüne bakıyoruz. Gökteki yıldızlar ve tüm bunların ifade ettiği yollar. Vessemâ'i, göğe yemin olsun. Vettârik, ve Tarık yıldızına da yemin olsun. Vemâ edrâke met Tarık. Nedir Tarık, bilir misin? Tarık ne? Nasıl idrak edersin? Sana Allah öğretmedikten sonra bilebilir misin? O ne manaya geliyor aslında? En necmü sâkib. O delip geçen bir yıldızdır. Delen, karanlığı delen ve aydınlığı ulaştıran bir yıldızdır. İn küllü nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. İşte bunun gibi de her nefis üzerinde, her kişi üzerinde bir muhafız vardır. Onu yazıp gözetleyen, yaptıklarını bilen bir muhafız vardır. Fel yanzuril insan mimme hulik. E o zaman insan bunlar olmaz, olamaz diye düşünüyorsa, neden yaratıldığına bir baksa ya, hulika mimme indafik. Atılgan bir sudan yaratılmadı mı? Evet, insan atılgan bir sudan yaratıldı. Şimdi buraya kadarki bölümde Allah-u Teala bir anda şehirden bahsettik, yerden, yeryüzünden bahsettik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o Mekke'den bahsettik ya da biz kendi şehrimizi, beldemizi anladık ama döndürüverdi gözlerimizi gökyüzüne, baktık şimdi bir gök var, tümü yıldızlarla donatılmış ve o yıldızların arasında bir de belki işte kutup yıldızı mı diyeceğiz, bir yıldız var ki karanlığı delip de ulaşıyor tüm yıldızlar aslında biraz da böyle. Hepsi bir yol öğretiyorlar. Nereye gideceğimizi tarif ediyorlar. İşaret taşıyorlar. Ya da gökyüzüne baktığımızda hemen şunu söyleyebiliyoruz. Rastgele serpiştirilmiş, birisi eline yıldızları almış da şöyle gökyüzüne atıvermiş diyemiyoruz. Muhteşem bir ahengin, bir dizaynın olduğunu fark ediyor. Evet diyoruz. Allah'ım, gökyüzündeki şu karanlığın içerisindeki şu tüm yıldızlar senin yaptığın, senin eserin, senin malikiyetin altında dönüp duran yıldızlardır. Bunu kavruyoruz. Ve sonra insan kendine dönüyor. Allah kendine döndürüyor. Sen de böylesin diyor sanki. Bak nasıl yıldızlar her gece göğü, karanlıkları delip de geliyorlar, ışıklarını ulaştırıyorlarsa seni izleyen de var. Sen de izlenmektesin. Sen de korunmaktasın. Senin de bir muhafızın var. Senin de yanında bir kiramen katibin var. Yani yazıp duran melekler var. Onlar izliyorlar. Ya da kendi vicdanın, kendi aklın. Allah seni izliyor her şeyden öte. O zaman bak izleniyorsun, bak dinleniyorsun, gökteki yıldız karanlığı deldiği gibi bu böyledir. İnsan bir baksın neden yaratıldığına. Bak basit bir sudan yaratıldı ve bu hale geldi, bu komplike yapıya ulaştı. O zaman nasıl olur, Allah güç yetirmez mi insana? Elbette güç yetiriyor. Onu yaradan, yaşatan, ona bu şekli veren Allah'tır. O zaman yolu Allah'tan bulsun. Tarık yol demek bir bakıma aslında. Ve Tarık, yolu gösteren yıldız belki de, karanlığın içerisinde aydınlatan, aydınlık sunan, karanlığı delip de bize ulaşan bu yıldız, sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de anlatıyor ya da onun getirdiği her vahiy bölümünü de söylüyor. Bize biraz da öyle gelsin. Yani nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin karanlık ortamına doğan bir yıldız, o karanlığı delip geçen bir yıldız ve onun getirdiği her ayet, işte böylesi bir yıldız, böylesi bir yol gösterici. İşte Tarık öyle. Mümin bilmeli ki Kur'an'ın karanlıkları delen yıldızları var. Her bir ayet ona yol gösteriyor. Her bir ifadeler, cümleler, sureler onun Allah ile tanışması aslında kendini de güzelleştiriyor. Ve mümin korunduğunu, mümin sınandığını, mümin imtihandan geçirildiğini ve izlendiğini bilir. Bu bilgisiyle de hata payı azalmakta ve Rabbe giden yolda daha tutarlı, nereye gittiğini, nasıl gittiğini fark ederek bir hayat sürmektedir. Ve Allah-u Teala insanın neden ve nasıl yaratıldığını bir daha bize anlatıyor. خُلِقَ مِمَا اِنْ دَافِقٍ İnsan atılgan bir sudan yaratıldı. Böyle bir su, hareketli, aktif bir sudan yaratıldı. Belki aslında işe yaramaz, köşeye atılacak, perişan ve pis diyebileceğimiz bir su, insanın şu güzelliğe ulaşmasındaki etkin olan su aslında. Ama insanın yapısı bu, hareketli ve tavırları sürekli çabalayan, Yahrucu min beyni subi ve tarayip. Kadın erkek birisinin belinden, birisinin göğsünden, göğsüyle beli arasındaki bir bölgeden, bel kemiğiyle kaburgalar arasındaki organlar arasından bir yerden süzülüp gelen bir su bu. İşte insan oradan çıkar. Yani insan yine insan soyundan üremekte. İnsan insandan çıkmakta. Karanlığın içerisinde aydınlığın çıkışı gibi insan da anne ve babanın karanlıklarından dökülmekte ve ya o da karanlığa doğru yürümekte ya aydınlığa doğru. İnnehu ala rac'ihi le kadir. İşte biz onu tekrar döndürmeye, yeniden döndürmeye güç yetireniz. Biziz insanı yeniden döndürmeye güç yetiren. İnsan ilk dönemde yoktu. Ondan sonra var olur. Tekrar onu var eden Allah var. İşte Allah onu yeniden var etmeye gücümüz yeter bizim diyor. İnsan önce hiçbir şeyken sonra yeniden var olur. Derken tekrar ölür ve hiçbir şey olur. Ve tekrar yeniden ete kemiğe bürünüp Rabbin huzurundaki bir imtihan salonunda duracaktır. İnnehu ala rac'ihi le kadir. Onu döndürmeye bizim gücümüz yeter. Yevme tübüles serair. Öyle bir gün ki imtihan sorularının hepsinin açığa çıktığı gündür. Bize sorulmuş dünyevi sorular var. Bunların bir kısmı sır olarak saklanmış, kimsenin görmediği yerlerde yapılan işlerdir bunlar. Ama onların hepsi bir bir ortaya çıkacaktır. Şu anda nasıl sözlerimiz bazısı doğru, bazısı hafif yanlışlarla çıkıyor. Bazılarının ifadelerin bir kısmını süzgeçle süzebiliyoruz. Ama bir kısmını belki de süzemeden ağzımızdan dökülüveriyor. İşte tüm bunlar gibi, bu cümleler gibi, bu zihnimizdeki fikirler gibi, bu hayatımızdaki eylemler gibi her bir şey tekrar ve tekrar kontrol edilecek ve o gün sırlar ortaya dökülecek, tek tek elden geçecek. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ Sırların ortaya döküldüğü gün, sırların ortaya çıkarılacağı gün. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةِ وَلَا نَاصِرِ Artık o gün ne gücü vardır insanın ne de ona bir yardımcı. Hangi insan nankörlük yapmış, Rabbinin sözünü dinlememiş, neden yaratıldığını unutmuş olan bu insan dönmüş Rabbin huzuruna varmış. Artık anlamış güç kimde, anlar ve bütün eteğindeki taşlar dökülmüştür ve gizli çamaşırlar ortaya çıkmıştır. Tüm yaptıkları ettikleri bir boş yer önüne konmuştur. Ama ne gücü var artık, adamları yok, ne malı, serveti, ne çoluk çocuğu, kazancı, ona fayda vermeyen bir gün, yardıma koşan da gelmemiştir o gün. Evet, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِعُ Şu dönüşümlü semaya and olsun. Hani insan durdu, dönebilir miyiz ki acaba diye düşündü. Dönüş var mı? Allah döndüreceğim diyor ama dönecek miyiz diye düşündüğü anda belki de Allah-u Teala şu üzerimize dönen gökyüzüne bizim dikkatimizi çekiyor. Basit manada hani insan oturur şöyle bir alanda boş bir arazide ağaçlar var, kuşlar var, işte çimenlik falan böyle bir tablo çizmeye çalışalım ya da evin damına yatmışız. İşte o zaman üzerimizden nasıl bulutlar geçer de döner giderler ya yollarına. İşte basit manasıyla bunu anlamamız mümkün. İlk önce çıplak gözle görüverdiğimiz dönüş bu olsa gerek. Gök dönüyor. Ya da daha biraz teknik olarak biliyoruz. Göğe yükselen sular var. Bu sular göğe çıktıktan sonra buharlar ardından tekrar yağmur olarak nasıl yeryüzüne dönüyor. Sonra tekrar yer altına giriyor ya da denizler oluşuyor. Ardından yeniden dönüyor. Bu devran devam ediyor ya dönüşümlü semaya and olsun. Belki de başka şeyler anlayacağız. Dönen, dönüşümlü olan semaya, gökyüzüne and olsun. Geceye dönüyor, gündüze dönüyor. Bu semaya, bu gökyüzüne and olsun ki, evet, vel arzu zati sada ve yere, o yerde şak şak oluyor, yarılıyor. Ve yeryüzü işte böyle yarılmakta yağmur sularıyla, gökten gelen yağmur sularıyla ya da kıyamet günü ölüler nasıl fışkıracaksa oradan işte öyle. Yarılan yere de and olsun ki insan görmekte tüm bunları. İnnehu le kavlun fasl ve ma huve bil hezl. İnnehum yekidune keyda ve ekidu keyda ve mehilil kafirine emhilhum ruveyda. Ve Allah yere de yemin ettikten sonra şüphesiz bu Kur'an-ı Kerim bir ayraç sözüdür. Hakkı batıldan ayırma sözüdür. Araya giren bir sözdür. Doğruyu ortaya koyan bir sözdür. Belirten ve ortaya çıkartan, gerçekleri haykıran bir sözdür. İnnehu le kavlun fasl. Evet, bu artık doğruların belirleyip yanlışların itelendiği, hakkın ortaya çıkıp batılın kenara kaldığı o gün bugündür. Yani Kur'an'ın indiği, Kur'an'la beyan olmuş bir gündür. Bu bir eğlence, bu bir oyun, bu böyle bir yalan söz, bu bir şaka, bu bir gırgır maddesi değildir. وَمَا هُوَ بِالْهَزِلِ Bu kitapla gırgır geçilmez. Bu kitap şaka sözü değil, alaya alınmaz ya da iğreti tutulmaz. Hayatın bir kenarında hobi gibi, fobi gibi ilgilenilmez. Sadece basit bir uğraş olarak değerlendirilemez. Bu tam kişilik kitabıdır. Kişiliğin ortaya çıktığı, ben buyum, böyle olacağım ve buraya gideceğim min şartlarının tamamının olduğu kitaptır. Oyun olamaz, basitçe söylenemez, basitçe anlanamaz. İnnahum yekidune keyda. Plan kuruyorlar öyle mi? Bu kitaba rağmen, bu gerçeğe rağmen, bu gökyüzüne rağmen, bu yeryüzüne rağmen, insanın yaratılış özelliklerine rağmen, yani şu anlatılanlara rağmen tutuyor. Onlar plan yapıyorlar öyle mi? İnnahum yekidune keyda. Kendileri planları var, projeler çiziyorlar, aldatmacıları üretiyorlar, bir takım komploları var. Bu ekidu keyda. Ama Allah-u Teala da bir plan, proje koydu onun önlerine. Allah-u Teala onların işlerini bitirecek bir başka plana sahip. Yeryüzü ve gökyüzündeki oluşum Allah esaslı bir yapılanmaya sahip. Dolayısıyla onlar nasıl plan yaparsa yapsınlar, bu planı mutlaka boşa çıkacak. Allah-u Teala'nın koyduğu evrensel program onların bu üçkağıtçılıklarını, bu düzenlemelerini mutlaka yok edecektir. فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَ Sen kafirlere biraz mühlet tanı, onlara bir süre tanı. Onlar biraz daha şöyle yaşasınlar bakalım. Belli bir dönem daha gitsinler şöyle. Onların sonucu yakındır. İşleri bitecektir. Bu dünya bir meta, bir geçimlik. Bazen havayla insanlar bir süre yaşayabilirler. Bir dönem götürebilirler. Ama sonrasında onların işi bitecek. Yok olacaklar. Ve kesinlikle umduklarını bulamayacaklar. Varmak istedikleri hedefi elde edemeyecekler. Şunu anlıyoruz. Kafirin tüm özelliği plan yapmaktır. O oturur, plan üzerine planlar yapar. Projeler çizer. Doluya koysak şu olur, boşa koysak bu olur. Şununla yaşasam nasıl olur? Bir de şunu aldatsam, şunu kandırsam, şununla birliktelik kurup ötekisini kenara atsam, bir ikisiyle anlaşma yapıp, şununla düşmanlık beslesem diye hayat boyu projeleri vardır. Sürekli plan yaparlar. Kulisler yaparlar, lobiler yaparlar, bir araya gelirler, ayrılırlar, tekrar buluşurlar. Geniş ölçekli bir birliktelik kurarlar ya da bunu daraltırlar. Neticede işleri bir plandır. Çünkü kafir sürekli endişeli, sürekli tedirgin, sürekli aldanma ve aldatılma pozisyonunda yaşadığından güven bunalımındadır. Mümin ise iman adamıdır, güven adamıdır. Mekke'de şahsiyetler bu noktada iyice sivrilmeye başlamıştı. Mümin insanlar, mümin adamlar, ayakları yere basan insanlar. Belki zor durumdalar, belki işkence görüyorlar, belki alay ediliyorlar. Ama tüm bunlara rağmen iman etmenin tüm huzurunu, güvenini, güvenliğini yaşıyorlar. Kafir ise onca bodyguardlarına rağmen, korumalarına rağmen, taraflarındaki alkışçılarına rağmen onlar güvensizlik içerisindedirler, zordadırlar, dardadırlar ve bu tedirginlik onların dünyanın zevklerine ulaşmalarını da engeller aslında. Bize sunulan, bize haber olarak gösterilen, bize önerilen hayatta onlar çok mutlu gibidirler. Havuzları var, suları var, gezerler, tozarlar, eğlenirler, atlarlar, zıplarlar, atları, arabaları, yanlarında kadınları, erkekleri, bazen hatta neredeyse bizim de kalbimiz çelinir, iç geçiririz, şunlara bak be deriz, nasıl da yaşıyor elin gavuru deriz, hatta içimizden bir sıkıntı oluşur, hatta imanı zayıf olan müminler onlara benzemeye çalışırlar, onlar gibi tatil yapmak isterler, onlar gibi gezmek, tozmak isterler, onlar gibi eğlenmek, gece hayatta yaşamak isterler. Hatta pastadan onlar da pay almak derdine düşerler. Bu, evet, bu müminlerin ayaklarının kayabileceği bir noktadır. Mümin sakin olmalı. Bilmeli ki kafirler bir dönem böyle yaşayacaklar. Ama o yaşantıların içerisinde de tutarlılık yoktur. Ruhlarında kesinlikle bir güzellik, bir huzur, bir sekinet yoktur. Hatta en işe yaramaz diyebileceğimiz, haşa müminin işe yaramazı olmaz. Ama pek de öyle imanının gereğince yaşamayan bir mümin adam bile kafirlerin hepsinden, topundan daha hayırlı, daha şerefli, daha üstün, daha tarıktır. Daha delip geçen, karanlığı delip geçen bir yıldızdır. Daha özenilesi, daha peşi sıra gidilesi bir adamdır. Hele ki iyi müminler, hele ki Ebu Bekir Sıddık gibi olanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o halis, muhlis, güzel insanlarına benzemeye çalışan müminler olmak elbette hedefi iyi tutturmaktır. Rabbim doğru hedefte, doğru yönde güzel insanlar olmamızı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.